İyi akşamlar. Yeni bir eğitim ve toplum programına hoş geldiniz. Epeyce bir aradan sonra bu programı yapıyoruz. Zorunlu. Ülkemiz 6 Şubat gecesi büyük bir depremle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Maraş olan ancak Gaziantep, Malatya, Urfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye bölgelerini de aşan bir etkisi ile karşılaştık. Gerçekten çok büyük bir yıkım. Yani buradan anlatmakla gerçekten tam anlatabileceğimizi düşünmüyorum. Kentler yok oldu neredeyse. Ve ne yazık ki bu depreme müdahale etmesi gereken siyasal iktidar, devlet güçleri, kurumları özellikle ilk üç gün hiçbir şey yapmadılar diyebiliriz. Hani devlet yoktu denir ya, gerçekten devlet yoktu. Kurumlarıyla yoktu. Güvenliğiyle yoktu. Yardımıyla yoktu. Ama sevindirici bir yanı, Türkiye'nin güzel insanları, siyasal örgütler, gençlik örgütleri, dayanışma örgütleri, hızla ellerinden geldiği kadarıyla deprem bölgesine ulaştılar ve oralarda bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bu deprem yani 45 binlere falan geldi ama benim de birçok insanın da tahmin ettiği gibi aslında çok da büyük bir yıkım, daha fazla olacak gibi görünüyor ne yazık ki. Bu deprem aynı zamanda Suriye'de de yaşandı. Aynı depremin etkileri Suriye'de de görüldü. Suriye'de de resmi rakamlara göre işte 5000'e yakın insan yaşamını yitirdi. Onlar da evleriyle, aileleriyle yıkımla karşı karşıya kaldılar. Suriye'nin bir dezavantajı ABD emperyalizminin ve diğer emperyalist güçlerin Suriye'ye uyguladığı ambargo nedeniyle hiçbir yardım neredeyse gidemedi. Ben bu depremde yitirdiğimiz bütün insanlara ve o saygıyla, o insanları saygıyla anıyorum. Yakınlarına, akrabalarına, dostlarına ve bütün insanlığa başsağlığı diliyorum. Bu depremle birlikte okullar tatil edildi. Özellikle deprem bölgesinde diğer deprem bölgesi dışındaki okullar 20 Şubat'ta tekrar eğitim öğretimi başladı. O deprem bölgesinde ise okullar tatil vaziyette, eğitim öğretim yok. Olamaz zaten. Bu depremin gerçekten çok, yani öfke, insanın öfkeyle belki ifade etmek istiyorum ama enteresan yanı, yani vatandaşların evleri, çürük yapılar, kötü yapılar, şunlar bunlar neyse yıkıldı ama devlet kurumları da yıkıldı. Olmaması gereken okullar ve hastaneler yerle bir oldu. Bölgede, deprem bölgesinde neredeyse ayakta hastane kalmadı. Sağlık sorunu ciddi bir sorun. Bu arada İstanbul'da da birkaç gün önce İstanbul Valiliği sanırım 93 okulun depreme dayanıksız olduğunu duyurarak, yeni bir inceleme ve test değil, duyurarak bu okulların öğrencilerini başka okullara nakletti. Yani deprem olmasaydı, Kahramanmaraş ve bölgesinde deprem yaşanmamış olsaydı, bu depreme dayanıksız diye valiliğin dile getirdiği okullarda çocuklarımız, öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecekti. Bu da ibretlik bir durum. Bugün bu depremle ilişkili olarak üniversite öğrencilerini konuşacağız. Bunların yurt sorunu, barınma sorununu konuşacağız. Bildiğiniz gibi depremle birlikte öğrenci yurtları da boşaltıldı. Depremzedelere verilecek diyerekten boşaltıldı. Bunu konuşacağız. Bunun ötesinde üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Yani üniversitelerde eğitim yapılmıyor demektir. Bunu konuşacağız. Kimle konuşacağız? Ceren Kumaş arkadaşımız, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi ve öğrenci kolektifleri aktivisti. Şimdi kendisini alıyorum programa. Merhaba Ceren, hoş geldin.
Merhaba, hoş buldum.
Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarınızın bir kısmının deprem bölgesinde olduğunu biliyorum. Yani öğrencilerimizin, gençlerimizin gerçekten bu afet karşısında kendilerinden beklenen duyarlılığı gösteriyorlar. Sizi de böyle bir şey içinde bir program aldım, zaman ayırdınız. Teşekkür ediyorum size. Depremden de önce üniversiteler açılmaya başladığı dönem, her dönem olur da bu dönemde özellikle bir barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı üniversite öğrencileri. Yani üniversiteyi kazanmak bir mesele, yeni başlayanlar için söylüyorum. Hani kazandığında sevinen öğrencilerimiz kalacak bir yurt bulamadılar, ev bulamadılar. Fiyatlar çok yüksek, çok pahalı. Ciddi bir barınma sorunu ile karşı karşıya kaldı. Buna karşı öğrencilerin tepkileri kuşkusuz oldu, velilerin tepkileri oldu ama depremle birlikte başka bir şey yaşandı. Yani yurtlara yerleşme, hani tırnak içinde şansı elde etmiş az sayıda arkadaşımız ne yazık ki yurtlardan apar topar atıldılar diyorum ben artık. Önce bunu konuşalım. Üniversitede öğrencilerin barınma sorunu ne durumda? Depremden bağımsız olarak başlayalım isterseniz sene başından. Depremle birlikte yurtların boşaltılmasıyla ne hale geldi? Söz sende.
Teşekkür ederim. Yani aslında depremin ilk gününden beri deprem alanında bir devlet nerede çığlığı yükselmişti. Biz bunu biraz kentlerimizde, yani özel olarak da ben İstanbul'da, devletin gerçekten üniversitelerden başlayarak üniversitelilere saldırdığı bir biçimde görmüş olduk aslında. Devlet yani üniversitelilere saldırarak aslında bulunuyordu. Deprem alanında değildi. Yurtların şöyle 2 saatlik bir şeyle, ihtarla apar topar boşaltıldığı bir durum vardı. Aslında boşaltılmaktan da ziyade gerçekten çöp torbalarıyla kovulduğumuz bir durum vardı. İlk başta üniversitelilere bir aslında saldırı gerçekleştirme durumu, yani 1 milyon 800 bine yakın boş toplu konut var. Ya da yani çok fazla boş otel var. Otellerin kamulaştırılması gerekirken birden KYK'ların, yurtların boşaltıldığı bir duruma gelmiş olduk. Çöp poşetleriyle kısmen barınabildiğimiz bu KYK yurtlarından kovulmuş olduk aslında. Yani deprem alanında mesela bizim sıra arkadaşlarımız vardı. Enkaz altında kalan, kaybettiğimiz, ama bunlardan da ziyade aslında kendi yaşamına devam etmek isteyen, üniversitesine geri dönmek isteyen ve deprem alanında barınabilecek bir yeri yokken üniversitesinin bulunduğu kentte barınmaya aslında göz çeviren sıra arkadaşlarımız vardı. Ve dönem arası olduğu için de hemen hemen bütün üniversitelerdeki üniversiteler memleketlerindeydi. Yani ve 10 ili etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. Yüzlerce sıra arkadaşımız o alandaydı aslında. Ve birden 2 saatlik bir ihtarla yurtların boşaltılması en çok aslında deprem bölgesinde olan arkadaşlarımızı etkiledi. Aniden
2 saat de olsa yazılı bir duyuru yapıldı mı? Yani gerekçe sunuldu mu? Yazılı bir tebligat yapıldı mı? Ya da size başka bir yol gösterildi mi?
Aslında şöyle, mesela İstanbul'a Cevizli Bağ KYK yurdundan biz çok aktif bir şekilde aktarım alıyorduk. Arkadaşlarımıza yurtta bir anons yapılıyor. 2 saat içerisinde yurdun boşaltılması dahilinde. Daha sonrasında bu mesela blok 1'den başlıyor. Daha sonrasında blok 1'de çok fazla bir tepkiyle karşılaşınca yönetim bu sefer şey diyor, işte çarşambaya kadar, yani 3 gün falan bir şey veriyor, süre veriyor, çarşambaya kadar yurtları boşaltın diyerekten. Daha sonrasında bunu da çekiyorlar, pazartesi günü gece artık yurtlarda kimse kalmayacak hale getirerek aslında kovuyorlar gerçekten. Bizim de işte dediğim gibi deprem bölgesinde bulunan arkadaşlarımız apar topar işte bilet alıp gelme işidir. Hatta gelemediği için eşyalarını, yani mesela biz yurtlardaydık. O arkadaşlarımızın eşyalarını biz topladık. Biz oradan aldık ettik. Çünkü gerçekten gelebilecek durumları yoktu. O imkan sağlanamıyordu. Ya da yani zaten depremden etkilenen arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Gerçekten zor durumda kalmışlardı. Bir yanıyla da yani zaten büyük bir barınma krizi var. Yurtlar yani 6 kişilik, 8 kişilik koğuş gibi odalardan bahsediyoruz. Zaten üniversitelerin barınabildiği bir durum yoktu ama kentlere geri döndüğünde aslında arkadaşlarımız, üniversitelere geri döndüğünde en azından barınabilecekleri bir yerleri vardı. Onun da biraz aslında çöküntüsüyle beraber bir 2 saatlik ihtar geçirmiş olundu. Çok fazla yurtta daha farklı bir şekilde işletildi bu arada bu. Yani işte son gün mesela pazartesi günün gecesi yine kalacak olan arkadaşlarımız tek bir bloğa toplandı ve diğer bloklar tamamen boşaltıldı falan. Ya da bir yurt sadece 2 saatte boşaltıldı. Ama bu mesela yazılı bir ihtara dayandırılmadan tamamen anons yapılıyor yurtta. Ve gelen tepkiler üzerine maille falan bilgilendirme veriliyor ancak. Öyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Biz yurtlarda da yani bulunduğumuzda, arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, ettiğimizde aslında büyük bir endişe vardı. Çünkü yani zaten mesela genç kadınların, üniversiteli kadınların bir özgür, kısmen de olsa özgürlük alanıydı üniversitelere geldikleri kentler, yurtlar. Çünkü yani ailedeki şiddetten ya da bulunduğu kentteki şiddetten aslında bir nevi özgürlüğünü kazanmak üzere geldikleri bir durum vardı. Ama şu anda aniden memleketlerine gönderildikleri bir durum vardı. Çünkü üniversitesinin bulunduğu kentte aslında barınabileceği bir alan kalmadı gibi gibi bazı şey noktaları da var, endişeli noktaları da vardı. Onun dışında uygulamalı ders alan bölümler, tıp gibi sağlık alanındakiler ya da yani fen fakültesinin bölümleri gibi uygulamalı ders veren bölümlerde arkadaşlarımız mesela yüz yüze eğitimi devam edecek. Bu en başından beri belliydi. Ama yurtlardan kovuldular. Bulunduğu kentte barınabileceği hiçbir yer yok ama okulu da devam ediyor. Aslında iki üçlü bir şey de çıkaran bir şey oldu. Arkadaşlarımızdaki endişe yükseldi. Genel itibariyle böyle yurtlardaki durum ama yani aslında yani ilk çözüm olarak doğrudan yani çünkü iktidara ilk günden beri devlet yoktu orada ve bunun çığlığıyla aslında bunun tepkisiyle devletin doğrudan üniversite alanına saldırdığı bir biçim oldu ama KYK kapasitesi mesela 800 bin kadar bir kapasiteyi kaplıyor. Ama depremden etkilenen bölge 13 milyonu aşan bir sayıda. Yani oranın içerisindeki üniversiteliler aynı zamanda çok fazla sayıda. Yani sadece kendi üniversitemden yüzlerce üniversitelinin ismini çıkardık mesela biz. Ve bu çok fazla ile yayılan bir biçimiyle 800 bin kadar bir kapasitesi olan KYK'ya 13 milyon üzerindeki bir depremzede yerleştirilmesi gibi bir şey var. Ama 1 milyon...
Öyle başladı mı bir yerleştirme şeyi var mı yani?
Evet, yani şöyle mesela deprem bölgesine yakın illerde Mersin, Antalya gibi şehirlerde doğrudan.
İstanbul'da başladı mı? Atatürk Öğrenci Yurdu'na gelen oldu mu?
Yok, İstanbul'da henüz başlamadı ama mesela Ankara'da başladı. Çubuk KYK'da falan. Mersin'e mesela doğrudan yerleştirilen bir biçim vardı. Bu arada o da şöyle. yerleştiriliyor depremzedeler ama hiçbir ihtiyacı da karşılanmıyor. Tabii. Mesela Mersin'deki arkadaşlarımız üniversiteliler ihtiyaç listesi çıkardı ve KYK'daki depremzedelere onlar aslında ihtiyaçlarını ulaştırdığı bir biçim oldu. Ya da Ankara'da Çubuk-KYK yurdunda yine üniversiteli arkadaşlarımız oranın ihtiyaçlarını giderdiği bir durum oldu. Yani evet, depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirildi. Ya yani hala da şu anda devam ediliyor yerleştirilmeye ama ihtiyaçları da karşılanmıyor. Yalnızca barınabilecekleri bir oda verilmiş oluyor. Yani oda 6-8 kişilik bir koğuştan ibaret aslında.
Evet.
Böyle yaşam bir durumda da yani böyle
yaşam,
bir durumda
yaşam
da
yaşam alanı sayılmaz yani orası, öyle diyeyim.
Evet, yaşam alanı değil aslında. Çünkü dediğim gibi yani bir koğuş alanı gibi bir şey, bir ailenin bir çocuğun orada aslında yaşam sürdürebilmesi mümkün değil. Yani kalıcı bir çözüm değil. Mutfağı yok mesela o odanın ya da 8 tane yatağı var falan. Bir çocuğun orada sosyal yaşamını giderebileceği bir şey yok. Yani sadece aslında yatacak bir alanı var, bu kadar. Ama bir yaşam bundan ibaret değil aslında.
Burada özellikle yurtta kalan o günlerde, yani deprem anında ve o günlerde yurtlarda kalan öğrenciler, yani apar topar yurttan kovulunca, atılınca neler yaşadılar, ne yaptılar, nasıl bir çözüm? Yani şimdi öyle bir şey ki, öğrenci sonuçta, bu insanlar memleketine gitse hani otobüs bileti alacak, bulacak, parası, pulu, ekonomisi bir yana, İşte eşyaları var, ne yapacak, bir belirsizlik var. Nasıl bir ruh hali oluştu, nasıl bir atmosfer oluştu?
Yani şöyle, zaten üniversitelerin yoksulluğundan biz çokça zamandır bahsediyoruz gerçekten. Bu ilk ara tatilde üniversiteliler memleketlerine gidemediler sırf bilet fiyatları yüzünden. Bir de tam depremin olduğu zamanda da otobüs firmaları falan yani fahiş fiyatlarla biletleri satmaya başladı. Ama çok fazla öğrenci eşyasını almaya gelemedi bu yüzden bu arada. Yani bizim konuşumuz ettiğimiz arkadaşlarımız da aynı şekilde. Dediğimiz gibi mesela biz arkadaşlarımızın eşyalarını almaya gittik bir kısmının ama çok fazla öğrenci
alamamış öğrenci de vardır herhalde.
Evet, çok fazla sayıda eşyasını alamamış arkadaşımız var. Bir de zaten dediğimiz gibi yani deprem bölgesindeki arkadaşlarımız hiçbir şekilde gelemediler mesela. Zaten onların da bir şeyi var.
Bu durum aileler tarafından nasıl karşılandı?
Yani şöyle, bizim bulunduğumuz yurtlarda arkadaşlarım yani çok fazla aslında şeydi. Arkadaşlarımız gelemiyor yani. Veliler mesela eşyalarını almaya gelmişti falan. Onlarla sohbet ettiğimizde aslında şeyler. Yani zaten güvenerek yani içlerinde bir güven duygusu olarak o yurtta barınılan bir şey, bir durum yok. Çünkü yurtlardan da çok fazla haber alınıyor yani yıllardır. Taciz olaylarıdır, bilmem nesidir. Zaten ailelerin güvendiği bir şey yoktu ama yani bu kadar yoksulluk içerisinde bir üniversitenin barınabileceği bir yer yok. Yani ev fiyatları, öğrenci bir eve çıkamıyor. Ya da özel yurtlar desek yani 5.000 liradan 6.000 liradan başlıyor, akşam yemeği yok. Gibi gibi şeyleri de varken aslında üniversitelerin çok kısıtlı imkanı olabiliyor. Bu üniversitelerin aileleri de yani şey değil. Müthiş imkana sahip şeyler değil sonuçta. O yoksulluk içerisinde bir imkan yaratmışken, daha farklı illere göndermişken ailelerde büyük bir güvensizlik ve büyük bir tepki vardı. Orada bir muhatap alamama bir durumu da vardı aynı zamanda. Yurt önünde gerçekten tepkilerini belli ediyorlardı aileler. Ama karşılarında bir muhatap yoktu aslında. Tamamen yurtlar terk edilmişti ve sadece eşyalarla doluydu gibi bir şey vardı. Gelin eşyalarınızı alın, bu kadar. Yani karşılarında bir muhatap yoktu
yani. Bu ülkenin üniversitesinde okuyan bu ülkenin öğrencileri bu ülkenin insanları değilmiş gibi. Yani tuhaf, yani sözcü bulamıyorum bunu hakikaten tanımlamaya. Çok kötü bir şey bu. Peki onlar yaşanırken hocalardan nasıl, hocalardan bir tepki geldi mi? Hocalar bir şey söyledi mi bu duruma?
Evet, yani şöyle zaten Yani mesela çok fazla üniversitede zaten bunun tepkiselliği biraz üretildi. İstanbul Üniversitesi'nde mesela yine bir eylemimiz falan olmuştu. Aynı zamanda hocalarımız yani akademisyenlerin falan gerçekten orada bulundu. Ya da gerekli desteklerini şey yaptı, ilettiği bir durum vardı ama yani sonuç olarak bu yeterli bir şey değil. Ve aynı zamanda çözüme ulaştıracak bir şey de değil. Çünkü yani üniversite içerisindeki durum bile yani üniversiteler açıkken de biz zaten o yoksullukla baş başaydık. Yani kantin fiyatları artıyordu. Ne bileyim çok fazla kitap almamız gerekiyordu ama kitap fiyatları 300-400 liradan başlıyordu. Zaten müthiş bir yoksulluk vardı. Akademisyenler, hocalarımız bunların zaten farkındaydı ama yani bu yeterli olan bir şey değil aynı zamanda o yüzden. Onlar da tepkilerini gösterdiler. Bu durumda
Bir süre var mı burada resmi bildirilen bir süre? Yani ne zaman yurtta kalan öğrenci ne zaman dönebilecek o yurda? Bir süre var mı?
yok. Bunun hiçbir şekilde bildirisi verilmedi.
Zaten.
Yani sadece yurtları boşaltın denilerek gönderildi üniversiteler.
Evet, şimdi bu yurtların boşaltılmasıyla birlikte bu yetmiyormuş gibi hani barınma sorunuyla yüz yüze kalan öğrencilerimiz, arkadaşlarımız hiç olmazsa eğitim yaşamını nasıl sürdürürüm derken YÖK bir ne yaptı diyelim, tebligat yayınladı. Yukarıdan aşağıya bir ferman yayınladı ya da yani hani üniversiteler bir zaman derdi. Ferman padişahınsa üniversiteler bizimdir dedi ama işte padişah hala padişah olarak iktidarını sürdürdüğü için yine bir ferman yayınlandı oradan. Ve üniversiteler tuhaf bir biçimde yani hakikaten aklım alacak değil uzaktan eğitim denen bir tuhaf bir hale dönüştürüldü. Yani. Aslında kapatıldı bence öyle anlıyorum ben. Ara verildi ya da. Bu nasıl bir şey karşılık buldu öğrencilerde? Hocaların da çok ciddi tepkileri oldu. İzliyoruz, okuyoruz arkadaşlarımızın tepkilerini. Yani önce şöyle bir şey diyeyim. Sen ve senin gibi arkadaşlarımız üniversiteye gelirken nasıl bir üniversite hayatı hayal ediyordunuz? Bu nasıl bir şey çıkardı karşınıza? Önce onu biraz açıklarsın sevinirim.
Tabii. Yani aslında şu bizi şaşırtmadı. Bir kriz anında doğrudan üniversiteye saldırdıkları bir durum oldu bu. Ve yani deprem
Neden
birkaç
üniversite? Neden önce üniversite?
neden üniversite? Üniversiteliler çünkü bu toplumun aydın kesimi ve deprem bu yani klasik bir deprem, bir afet durumu değil aslında, bir katliam. Çünkü bilim insanlarının yıllardır çabaladığı,
Söylediği, yazdığı.
makalelerini yazdığı, söylediği, ettiği şeyleri aslında kulak tıkayan bir iktidardan bahsediyoruz. Bu ya, aynı zamanda Marmara depremi için de geçerli. Yani şu an depremzedeleri İstanbul'a yerleştiriyorlar ama İstanbul da bir deprem bölgesi. Yani aslında iktidarın tamamen kulak tıkadığı, bilime kulak tıkadığı bir durum var. Bilim insanlarına kulak tıkadığı bir durum var ve böyle bir katliam yaşanıyor. Böyle bir katliamda da doğal olarak üniversiteden çıkan ses çok daha farklı olacaktır. Geçmişte bunun zaten örnekleri mevcut. Üniversitenin isyan potansiyeli aslında burada açığa çıkacaktır. Ve yani bir araya gelebilecek bütün alanlarımızı kısıtladığı bir şeye evretmeye çalıştığı bir şey var. Zaten neoliberal bir yıkımdan bahsediyoruz. Yani kaç yıldır gerçekten bizim yan yana gelebildiğimiz kamusal olan bütün alanlarımızı kapatmaya çalıştığı bir durum var iktidarın. Şu anda da böyle bir katliam yaşanmışken bizim bir araya gelip gerçekten bir şeyleri tartışıp deprem alanını tartışıp ya da o yıkılan yeri yeniden inşa edecek kişilerin üniversiteler olduğunun bilinci yani iktidarda da var ve bunun korkusu bambaşka bir korku aslında. Üniversiteden çıkacak bir isyan potansiyelinin engelleme çabası aslında en basitinden.
Burada bir soru sorayım. Bir de şuradan bakalım ya da öyle bir şey nasıl karşılarsın? Üniversite öğrenci hareketinin, gençliğin, örgütlülüğünün geçmiş yıllara göre düşük seyrettiği, ben Öyle görüyorum kişisel olarak, öyle görünüyor bana. Acaba bunun zayıflığından da bir güç almış olabilirler mi ilk müdahaleyi üniversiteye yapmalar? Yani örgütsüz bir topluluk olarak öğrencilerin örgütsüz yakalandığı bir an diyebilir miyiz buna? Bunun etkisi var mı ya?
Yani şöyle aslında yani bahsettiğimiz neoliberal yıkım gerçekten şu ana kadar bizim yani sonuç olarak örgütlenebileceğimiz, bir araya gelebileceğimiz bütün alanları kapatmasından kaynaklı gerçekten bir tepki durumu toplu bir şekilde ya da örgütlü bir şekilde ortaya çıkmış değildi böyle bir süreçte. Deprem anında da ilk başta yani üniversitelerden büyük bir isyan çıkmadı. Evet, bundan güç almış olabilir mi? Aslında bu biraz tartışmalı bir şey olabilir. Çünkü yani üniversitenin yani şu anda aslında iktidarın kestirebileceği bir şey de üniversiteden nasıl, hangi anda bir şey çıkacağını aslında çok kestirilebilecek bir şey de değil. Ve yani yüzyılların depreminden bahsediyoruz. Koskoca bir katliam. Ve böyle bir katliamda bizim mesela yüzlerce sıra arkadaşımız aslında o enkaz altında kalmışken, biz yüzlerce arkadaşımızı kaybetmişken aslında bu evet zayıflayan gençlik hareketi belki de yani o isyanı bambaşka bir şekilde çıkaracak bu süreçte. Yani iktidar dolayısıyla bunun farkında, devlet nerede sorusu aslında burada net bir şekilde yani üniversitelerden şu an soruluyor. Ama bunu örgütlü bir hale getirmek bizim elimizde olan şey tabii ki. Aslında ilk bir hamle olarak üniversitelerin kapatılması, yani bu soruyu üniversitelerden yaymak demek, bu ders alanlarımızdan, amfilerimizden, kampüslerimizden yaymak demek aslında bambaşka bir şey getiriyor burada. Topluma yayılan bir şey getiriyor. Dolayısıyla bunun bir korkusu da var iktidarda. Böyle söyleyebilirim.
Doğru, evet. Yani gençlik hareketinin, yani sosyal hareketler hep böyledir ama gençlik hareketinin de güçlü bir geleneği olan gençlik hareketinin nerede, ne zaman, ne yapacağı aslında herkes şaşırtabilir. Onun için umutluyuz biz, yani gençlikten umutluyuz her şeye rağmen. Ya da görünen güçsüz ve örgütsüz haline rağmen umutluyuz, öyle diyelim. Buradan üniversitelerin uzaktan eğitim meselesine, yani adı bile aslında doğru mu söylüyoruz? Uzaktan eğitim olur muymuş, nasıl olurmuş? Yani adını bile koymak zor aslında ama mesela ben aklıma ilk şu geldi öncelikle. Ya işte Ankara İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini tercih eden Ceren Açık Öğretim Fakültesinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini tercih edebilirdi ama etmedi de burayı tercih etti. Bir nedeni vardır kuşkusuz bunun. Ya da fakültelerin, yani okulun eğitimi doğrusu tamamı aslında birlikte canlı yüz yüze özellikle laboratuvar çalışmalarıyla, atölye çalışmalarıyla yani eğitim öğretim faaliyeti böyle dinamik bir süreç. Bu aslında sadece üniversite değil, ilkokul için de böyledir. Yani ilkokulda da biliyorsunuz pandemi sürecinde denediler bunu, uzaktan eğitim meselesini. Aslında oradan bir ders çıkardılar. O zaman Milli Eğitim Bakanı bu pandemi geçse de bu bir biçim olarak, bir model olarak gelecekte kullanılabilir gibi bir işaret vermişti aslında. O zaman bizim gibi eğitimci arkadaşlarımız diyorduk, yani bekliyorduk daha doğrusu. Bundan sonra herhangi bir vaka olmasa da, bir kriz, bir sıkıntı, aslında eğitim aynı zamanda kısmen de uzaktan dilinen işte bir eğitim modeli sürekli. Bu depremle birlikte bütün üniversiteleri vurdu. Yani bilim üreten okulları vurdu. Okul diyorum artık onlara. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani bir de şunu da ben biliyorum. Söyledim mi bilmiyorum ama tekrar edeyim. Çünkü tanıdığım insanlar var. Pandemi sürecinde üniversiteye girmiş ve bu sene herhalde mezun olacak. Çocuk arkadaşımız, yani üniversiteyi yaşamadı bile, görmedi bile ama diploma alacak. Evet, söz sende. Evet.
Aslında ilk başta sorduğunuz soruyla da bağlantılı biraz. Yani biz üniversiteden ne bekliyorduk ve neyle karşılaştık? Yani pandemi deneyimi gerçekten burada çok net bize gösteriyor. Zaten niteliksiz olan bir eğitim içerisindeydik. Yani bilimsel bir eğitimden bahsedemeyiz. Müfredatın bilimsel olduğu ya da akademisyenlerimizin ihraç
Özgür
edilmişken karşımızdaki akademisyenlerin kim olduğu aslında çok belli şeyler. Zaten niteliksiz bir eğitim görüyorduk ama özellikle pandemiyi lisede yaşayıp da daha sonrasında üniversiteye yani bunun rahatlığıyla gelip yani evet uzaktan eğitim görmeyeceğiz, yüz yüze eğitim göreceğiz rahatlığıyla
evet.
ve aslında mutluluğuyla gelip daha sonrasında böyle bir şeyle karşılaşmak aslında üniversiteleri tam olarak şunun cevabını verdi. Üniversite bu değil yani. Biz yılın başında aslında üniversiteye yeni geçen arkadaşlarımız gördüğü eğitimle, yani niteliksiz bir eğitimden bahsediyorum. Gördüğü eğitim karşısında yani ben üniversiteyi böyle beklemiyordum diye bir şey vardı zaten. Bu yüz yüze eğitim içerisinde geçerliydi. Şimdi uzaktan eğitimin gelmesiyle birlikte yani üniversiteyle olan bağ tamamen kopuyor aslında yani. Çünkü zaten eğitimin bir kere ulaşılabilirliği yok. Yani deprem bölgesinde olan sıra arkadaşlarımız ne bir orada internet
Mümkün
altyapısı
değil.
ne bir araç gereci yok.
Yani
Bu arkadaşlarımız
elektrik bile yok orada. Telefon bile yok. Nasıl ulaşsın yani?
evet, aynen. Mesela bu arkadaşlarımızın zaten o eğitime ulaşabileceği bir alan yok. Ya da yani kent merkezlerinde olan üniversitelerin aslında artık uzaktan yani bu pandemi süreciyle de birlikte olan bunalım gerçekten o neoliberal krizin getirdiği bir halle de birlikte artık aslında bir çöküş halinin de yaşadığı bir durum var. Yani biraz gerçekten psikolojik olarak da yıkımı var bunun. Bununla da birlikte üniversiteyle olan bağın artık çok fazla azaldığı bir durum var ve yüz yüzeyken bile bu eğitim biz niteliksiz. Yani üniversite bu değil bizce. Biz böyle bir üniversite beklemiyorduk deniliyorsa yani uzaktan eğitimle birlikte aslında bir eğitimden bahsetmemiz mümkün değil tam olarak. Ve dediğiniz gibi aslında yani üniversiteye pandemiyle başlamış arkadaşlarımız ve şu anda tek bir dönem, yarım dönem yüz yüze eğitim gördüler ve yine online eğitimde, uzaktan eğitimde üniversitelerini bitirecekler. Aslında bir eğitim görmediler yani. Pandemi döneminde de eğitim aynı şekilde şey değildi, ulaşılabilir değildi. Köylerde ya da yani kent merkezlerinden uzakta olan arkadaşlarımız vardı. İnternet altyapısı olmayan ya da yani belirli derslere girmek için bilgisayar gibi araç gereçlerin olması gerekiyordu. Ama yani bunun bütün üniversitelilerde ulaşılabilirliği çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla yani zaten bir eğitim söz konusu değildi. Bununla da birlikte yani şimdi yarım dönem sadece yüz yüze eğitim alarak üniversiteyi bitiren arkadaşlarımız var. Yani ama biz bu memleketin aslında kuruculuğunun üniversiteden çıkan bir akılla olabileceğini biliyoruz. Çünkü yani üniversitelilerin aklı yani bu memleketin aydın yüzü üniversiteliler ise bu üniversiteliler kuracak bu ülkeyi.
Hem
Ya da şu anda
bilim sonuçta.
evet bilim var sonuçta ortada. Ve yani şu anda bir yani yıkılan kentlerden bahsediyoruz. Bu yıkılan kentlerin yeniden inşası üniversitelerin elinden geçiyor. Mühendis olan arkadaşımız, tıp okuyan arkadaşımız, psikoloji bölümünü okuyan arkadaşımız aslında okumuş insan aklıyla o deprem bölgesinde bulunması tam olarak gerçekten gördüğü bilimi kendi bölümünden doğru oraya yansıtması gereken bir durum var ama aldığı bilgi, aldığı eğitim uzaktan eğitimle birlikte bir eğitim de olmamasından kaynaklı. Şu anda gerçekten deprem bölgesi yani yok. Hani orada bir kuruculuğun üniversitelilerden geçmesi gerekiyor. Üniversitenin aklıyla geçmesi gerekiyor ama uzaktan eğitim bunun çözümü değil. Biz mesela orada gerçekten bir kenti yıkıldığı yerden yeniden inşası için bir şey örüyorsak, mühendislik bölümünü okuyan arkadaşımızın aslında orada bulunduğu ya da sağlık bölümünden bir arkadaşımızın doğrudan orada depremzedelerle dayanıştığı, oradaki olası, yani orada su yok mesela, oradaki olası bir salgın durumunu engelledi. Psikoloji bölümünden arkadaşımızın depremzedelerle iletişimi kolaylaştırdığı, nasıl iletişim kurmamızı gösterdiği bir biçimi yaratmak aslında orayı, o kenti ve o kentin yerlerini aynı zamanda kuracak bir şey. Ama bundan şu anda uzak bırakılıyoruz. Uzaktan eğitim aslında sadece eğitimin uzaktanlığı da değil, yani bizim birbirimizden de uzaktan olmamızı gösteren bir şey oluyor bu süreçte. Yani şu anda bu niteliksiz eğitim alıyoruz, ama yani bu saydığımız bölümler, aynı zamanda mesela öğretmen olan arkadaşlarımız şu anda deprem bölgesinde bir eğitim yok, okullar kapalı, yani okullar yok çünkü yıkılmış. Biz orada bambaşka bir şey gösteriyoruz şu anda. Çocuk konteynerimiz var, orada üniversiteliler mesela çocuklara ders veriyor. Bizim arkadaşlarımız orada her gün bir ders programı çıkarıyorlar. Ritim atölyesi olabiliyor, okuma saati olabiliyor. Ya da sınavlara hazırlanan arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bunun da aynı zamanda kuruculuğu sonuç olarak bizim aldığımız eğitimle de oraya geçiyor. Ama aldığımız bir eğitim yok aslında.
Evet, maalesef öyle. Bu konuda yani uzaktan eğitim olacaksa eğer ya da o ne zaman başlayacak, böyle bir şey gerçekleşecek, ben çünkü olacakmış gibi bakmadığım için açıkçası o yani bir şey duyuruldu ama çok olacağına inanmıyorum yani, çünkü olmaz, böyle bir şey olmaz yani. Takvimi var mıdır, ne zaman?
Şöyle, her üniversitenin farklı akademik takvimi var. Bu pazartesi başlayan üniversiteler de var. Haftaya başlayacak olanlar da var. Aslında başlanıyor gerçekten maalesef. Bir gerçekliği var bunun, yani ne kadar inanmak istemesek de. Mesela İstanbul'da bazı üniversiteler hibrit eğitimde şu anda. Hem yüz yüze hem online eğitim alacağı bir haliyle. Özellikle teknik bölümler burada önemli. Mesela en başta yurtlardan da bahsettiğim gibi tıp bölümünden bir arkadaşımız mesela hem uygulamalı dersleri var, hem online eğitim alacak, hem de yüz yüze eğitim alacak. Bunun için mesela pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi açıldı. Hibrit eğitim alacak oradaki arkadaşlarımız. Yani böyle akademik takvim bütün üniversitelerde farklı. Uzaktan eğitim yani maalesef gerçek bu konuda. Sadece Nisan'a kadar bir şey verildi, duyuru yapıldı. Nisan'a kadar uzaktan eğitim devam edecek. Nisan'da yeni bir duyuruyla birlikte döneme devam edilecek diye. Yani aslında bir belirsizlik de içerisindeyiz. Çünkü yani evet, şu anda uzaktan eğitime devam ediyoruz ama yani nasıl mezun olacağız? Ya da Nisan'a kadar bekleyelim ama yani
Neydi?
yurtlarımızdan kovulmuşuz. Yani kent merkezlerinde barınamıyoruz. Ya da hibrit eğitim alan arkadaşlarımız yani nerede kalacak, ne yapacak? Yani bize aslında çok kısıtlı bir şey de vermiş oluyorlar bu yönde. Yani gelişine bıraktıkları bir şey de var. Yani üniversitelileri bir kenara itip kriz içerisinde bıraktıkları bir durum da var.
Evet, ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani önemli bir etkenin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani bu işte dediğiniz gibi neoliberal yıkıcı program ya da iktidarlar yani bir dönem üniversite gençliği parasız eğitim, parasız sağlık diye bir mücadele bayrağı açmışlardı. O zaman belki de çok anlaşılmamıştı bunun işte Türkiye'de neoliberal politikanın yeni yeni yeşerdiği, uygulanmaya başladığı dönem sonuçları çok görülmemişti, ama bugün aslında eğitimin ve sağlığın ne kadar kamusal olması gerektiği, ne kadar nitelikli olması gerektiği ve ne kadar önemli olduğu aslında bütün vatandaşlar tarafından artık. Yani bunu duyurmak isteyen öğrenciler ya da bu meselenin taşıyıcıları değil, tam tersine vatandaş tarafından da aslında çok açık anlaşılmış vaziyette. Ama bu kadar önemli olan ülke için önemli olan bu alanları eğer yıkıyorsa, yakıp yıkıyorsa bir vahşetle karşı karşıyayız demektir. Ve içinden geçtiğimiz dönem, siz de herhalde üniversite bitirdikten sonra tarihinizi yazarken böyle bir tarihin içinden geçecek olan diyeceksiniz. Herkesin tarihi kuşkusu farklı farklı oluyor ama üniversitelerde size de bu düştü ne yazık ki. Bunu da herhalde tarihe not edersiniz. Ama asıl olan bu dönemde bile ne yapmak gerektiğini göstermek, işaret etmek, itiraz etmek ve yine bilimin ışığında, bilimle donatılmış bir şekilde halkının yanında olmaktır. Bugün depremde olduğunuz gibi. Bugün depremde vatandaşın, halkın daha doğrusu yanına koşan gençlik, okulu bitirdikten sonra mühendis olarak, doktor olarak ya da başka bir meslekten, herhangi bir meslekten ne olursa olsun o duyguyla halkına ne kadar çok yararlı olacağını, halkının çıkarlarını nasıl koruyacağını aslında gösteren basit örnekler. Bir öğrenci olarak bugün böyle bir davranış içindeyse, bu gerçekten okulu bitirip de ülkenin kuruluşunda, ülkenin yönetiminde söz sahibi olsa neler olur diye düşünüyorum. Belki de işte korkulan bu, belki de bunlar olmasın diye işte uzaktan eğitimle, sözde diplomayla, sözde sınavlarla belki süreç geçiştirilecek. Ama ben bu uzaktan eğitim meselesinde evine dönen oldu mu öğrenciler? Ben yani olamaz derken biraz oradan söyledim. Yani uygulamazlar demiyorum. Yani herkes buna katılamaz diye düşünüyorum. Yani altyapı meselesi var, işte memleketine gitmiş olanlar var, barınma sorunu var. İşte tamam yurttan atılmış da nerede oturacak, nerede kalacak? Bilgisayarını açacak da oradan internete gelecek de ders yapacak da, o nedenle mesele uygulayıcıların uygulamaması değil de esas olarak öğrencilerin bunu yerine getirebilme koşullarının yetersizliği diye düşünüyorum. Memleketine gidenler oldu mu öğrencilerden?
Yani aslında dediğimiz gibi arkadaşlarımızın yurtlar dışında barınabilecekleri bir yer olmamasından kaynaklı mecburen memleketine gitmek zorunda kaldığı bir durum oldu. Yani çünkü sadece bulunabileceği bir yurt var. O yurt aslında onun ihtiyaçlarını karşılamasa da, tam olarak barınabileceği bir yer olmasa da sadece yurt var. Ama bu yurttan anlık kovulması durumunda memleketine mecburen döndü arkadaşlarımız. Burada özel etken olarak deprem bölgesindeki arkadaşlarımız evine dönmesi gibi bir durum tabii ki söz konusu olamadı. Çadırlarda kalıyorlar. Yani biz Hatay'a gittiğimizde de aynı şekilde Malatya'da bulunduğumuz aktarım gelen haliyle de oradaki üniversiteliler çadırlarda kalıyorlar. Yani sokakta kalıyorlar bir nevi. Ama onun dışında arkadaşlarımız aile evlerine dönmek zorunda kaldılar. En başta bahsettiğim gibi biraz üniversiteli kadınlar bu konuda önemli gerçekten. Çünkü yani şiddet gördüğü bir ortama da dönmüş olma ihtimalleri olabiliyor. Kısmi bir özellik alanı tanıyabiliyor çünkü üniversiteye geldiği anda. Ama 2 saat içerisinde bunu da yok ettikleri bir durum var. Ama çoğunluk olarak üniversiteliler memleketlerine dönmek zorunda kaldılar.
Maalesef yani oradan eğitime evinden üniversiteye kazandı ama evinden eğitime katılmış olacak. Çok sıkıntılı bir şey. Peki sizin yani alternatif üretme şeyiniz var mı? Yani mümkün mü? Alternatif, hani bu dersi gerçekten daha dinamik, daha canlı yapabilme koşullarını hazırlama, yani hocalarla birlikte bir şey yapma şansınız var mı? Yani olabilir demiyorum ben ama var mı acaba? Bir düşündünüz mü? Böyle bir şey mümkün mü?
Yani aslında mekan, şöyle.
Mekan en azından ayarlayarak. Mekan nasıl ayarlanacak bilmiyorum ama.
Aslında şöyle, biz bu süreçte biraz üniversitelilerin seferberliğini örgütlemeye çalıştığımız bir durum var. Şu anda yani biz üniversitelerden toplum yararına bilgi üretmek için aslında çıkıyoruz. Ama şu anki bahsettiğimiz tamamen yıkım içerisinde. Aynı zamanda bilginin de özelleştirildiği bir durum var. Ama bizim yani üniversite aklının toplum yararına, toplum için bir bilgi üretmesi dahilinde şu anda biraz aslında üniversite aklını deprem bölgesine taşımak istediğimiz bir durum var. Şu anda da yaptığımız şey biraz böyle. Yani orada gerçekten bir seferberlik çağrımız var. Bütün üniversiteleri seferberliğe davet ettiğimiz, yani bulunduğunuz her alandan. Evet, yani memleketlerimize dönmüş olabiliriz ya da hala kent merkezlerinde bulunuyor olabiliriz. Ama bulunduğumuz her alandan
Bir
aslında
şey de
deprem...
yapabilirsiniz.
Evet, ne yapabiliriz? Aslında bunları biraz açtığımız bir durum var. Yani bütün üniversiteleri gerçekten harekete çağırdığımız, hareket etmeye çağırdığımız bir durum var. Bu da yani aslında Hatay'daki kurduğumuz şey biraz gerçekten örnek teşkil edebiliyor. Biz orada yani gerçekten toplum yararına bilginin ne demek olduğunu, nasıl bir etki alanı olabileceğini görmüş oluyoruz gerçekten. Çünkü gerçekten ürettiğimiz bilgi, aldığımız bilgi şu anda deprem bölgesinde halkın yaralarını sarmak için. Gerçekten oradaki çocukların eğitimini devam ettirmek, travmalarını en aza indirmek, iletişimi aslında çok daha kolaya indirmek için bir şey. Yani şu anda üniversitelerden doğru bir okul, üniversitelerin açılması talebimiz var doğal olarak. Çünkü bahsettiğimiz şeylerin hepsi yani yüz yüze eğitimle aslında kısmen niteliği sağlayabilecek bir şey olacak. Ama bu taleple birlikte üniversitelerin seferberliğe çağırdığımız deprem alanında ne yapabilirsin ya da bulunduğun alandan ne yapabilirsin diyerekten aslında çağırdığımız bir durum var. Deprem alanında da şu an yani üniversiteli arkadaşlarımızın kiminin matematik dersi verdiği, sınava hazırladığı, kiminin ritim atölyesi verdiği, kiminin okuma saatinde gönüllü olduğu, kiminin egzersiz yaptırdığı bir hali yaratıyoruz şu anda. Ya da oradaki halkla bir dayanışma içerisinde bulunduğu. Aşevimiz var orada mesela. Gastronomi bölümünden arkadaşlarımız orada halkın... Aslında üç
Besleniyor.
öğün yemeğini hazırlıyor. Deprem zedelerinin üç öğün yemeğini hazırlıyor. Ya da şey konservatuar öğrencileri orada çocuklara şarkılar söylüyor, oyunlar oynatıyor gibi gibi. Bulunduğumuz kentlerde de şu anda biz oradaki çocuk konteynerimiz için okumuş insan halkın yanındadır sözünü aslında gerçek kıldığımız bir durum da var şu anda. Oyuncaklarımızı topladığımız, kırtasiye malzemelerini topladığımız, boyama kitaplarıdır, oyun hamurudur ya da test kitaplarıdır sınava hazırlanan arkadaşlarımız için. Bunları sağladığımız bir durum var şu anda. Teker teker esnafları geziyoruz. Esnaflardan destek istiyoruz. Ya da çağrımızla birlikte aslında o ihtiyaç listesini alana ulaştırdığımız bir durum var. Bununla birlikte mesela 2 gün önce olan deprem sonrasında şey Samandağ'da mesela Hatay Samandağ'da oraya hiçbir şekilde çadır ulaşmamış. Bizim arkadaşlarımız oraya durum tespiti için gittiler ve tekrardan bir çadır kurulumu işine girdiler. Defne'de yaptığımız gibi. Çünkü Samandağ'da hiçbir şekilde çadır yoktu ve insanlar o 6,4'lük depreme aslında hasarlı evlerinde iken yakalanmış oldular. Bununla birlikte bir mesela çadır ihtiyacı doğdu Samandağ'da. Bizim kent merkezlerinden bunu sağlamaya çalıştığımız arkadaşlarımızın da orada Samandağ'daki halkla dayanışma içerisinde olduğu bir durum var. Genel itibariyle böyle.
Aslında yani aldığınız eğitim ya da bilimin size yol göstericiliğini gerçekten bir anlamlandırıyorsunuz. Halkın içine girerek, halkla birlikte onların yıkımın sonuçlarıyla uğraşırken onların yanında olmakla aslında eğitimi gerçekten ne için eğitim meselesinde şeyini almış oluyorsunuz. Sonuçta yani eğitim bunun için yapılıyor zaten. Eğitim yoksa bir kariyer yapmak, diploma almak, şuraya duvarı asmak ve para kazanmak, isim yapmak değil. Sonuçta eğitim halkın yararına, toplumun yararına, ülkenin daha iyi bir noktaya taşınması açısından. Bunun da taşıyıcısı elbette ki her zaman gurur duyduğumuz gençlerimiz. Hepimiz o yaşlardan geldik geçtik. Gençlik böyle bir şey. Gençlik gerçekten umut, gerçekten umut. Bunları anlatırken aslında neler, nasıl yaptığınızı, neler yaşadığınızı hayal edebiliyorum. Yani geçmiş örneklerden, modellerden, halkın yanına koşan gençlerin neler yaptığını düşünerek, geçmişimizde diyelim. Gerçekten umutlanıyorum, heyecanlanıyorum da diyeyim. Ve bunu söylerken de aslında bu gerici faşist iktidarların neoliberal politikalarla ne kadar saldırsa da, işte uzaktan eğitim gibi bir absürt bir şey ortaya koysa da, bu aslında öğrencilerimizin en azından bir kısmının kafasını karıştırmıyor. Tam tersine bugünkü yıkım karşısında, depremin yarattığı yıkım karşısında halkın yanına koşarak, halkına koşarak, ona katkılar vererek, onun çocuklarıyla, onun ailesiyle, onların barınma sorunuyla, besleme sorunuyla, psikolojisiyle, her neyse, onlarla uğraşarak aslında eğitime devam ediyor demektir. Siz aslında eğitime devam ediyorsunuz yaşam içinde. Yaşam içinde bir eğitim yapıyorsunuz. Ne güzel. Ceren, süremizi doldurmak üzereyiz. Senden buradan bir çağrın varsa, mesajın varsa veya bundan sonra neler yapacaksan, son sözü sana vereyim ve programımızı kapatalım.
Çok iyi olur. Yani bu, şöyle, aslında çağrımız bütün üniversitelilere, ne yapabilirsini gerçekten gerçek kıldığımız bir şey yaratmak istiyoruz. Bizim bütün bölümlerdeki arkadaşlarımız, seferberlik çağrımız aslında, yani dediğimiz gibi bulunduğun yerden ne yapabilirsen, aslında oyuncak da toplayabilirsin, deprem bölgesinde gönüllü de olabilirsin, halkla bir araya da gelebilirsin, çocuklarla dayanışabilirsin. Aslında toplam bir seferberlik haline çağrımız var. Şimdi
ağları var mı? Buluşma ağları var mı? Yani
evet, yani biz şu anda dört bir yandan, gerçekten bütün kentlerden atölyeler, buluşmalar örüyoruz şu anda. Mesela yarın bir psikolojik ilk yardım atölyemiz olacak. Bir psikolog arkadaşımızla birlikte, aynı zamanda psikoloji öğrencileriyle birlikte. Deprem alanına gideceğimiz durumda ya da olası bir yine depremle karşılaştığımız durumda aslında doğrudan bir eğitimini almış haliyle, hazır bir halde aslında orada bulunmamız gerektiğinden dolayı. Mesela yarın bir psikolojik ilk yardım atölyesi yapacağız. Hafta sonu üniversiteli buluşmamız var. Bütün üniversiteleri de buradan davet edelim. Aslında toplam seferberlik halini konuşacağımız, hep birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağımız bir buluşmamız. Ve yani biz kısa bir süreli bir şey değil sonuçta böyle büyük bir deprem. Deprem alanında gerçekten bulunacağımız bir şey yaratacağız şu anda. Bu bir sadece çocuk konteyneri gibi bir şeyden değil, gençlik noktasını, aslında koca bir kentin kurulumu gibi bir şeyi amaçladığımızdan kaynaklı aslında uzun soluklu bir plan da çıkarıyoruz. O yüzden bütün üniversiteleri de gelip birlikte konuşmaya, birlikte bir şeyler yapmaya çağırıyoruz diyebilirim. Okumuş insan halkın yanındadır gerçekten gerçek kılacağımız ve hep birlikte öreceğimiz bir şey gerçekten şu anda çok değerli. Biz okumuş insan halkın yanındadır'ı daha öncesinde yoksul mahallelerde çocuklarla buluşarak yapardık. Şimdi çok daha farklı bir anlam katıyor bize. 10 tane kentte gerçekten halkla bir araya gelmek, önce halkla birlikte yaraları sarmak, daha sonrasında da hesaplaşacağımız bir şeyi aslında öreceğiz burada. Böyle söyleyebilirim.
Peki, çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Katıldığınız için çok çok teşekkür. Selam olsun.
Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
Bu akşamki programımız burada bitiyor. Çok öğretici bir program yaptık gerçekten. Yaşamın içinden depremin yıkıcı etkileriyle yüz yüze kalan üniversite öğrencilerinin barınma sorunundan uzaktan eğitim meselesine kadar neler yaşadıklarını, ne tür saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını arkadaşımızdan dinledik. Bununla birlikte üniversitedeki genç arkadaşlarımız, öğrencilerimiz okumuş insan halkın yanındadır şiarıyla deprem bölgelerinde halkın yaşadığı sıkıntılara destek olmaya, dayanışma içinde olmaya çabalıyorlar. bir seferberlik çağrısı yapıyorlar en azından. Çok anlamlı. Gerçekten bu toplumun okumuş aydınlık yüzlerinin böyle durumlarda bu tür yıkıcı sorunlarla karşı karşıya kalan halkın yanında olması çok çok anlamlı. Zaten bunun için aydınlanıyoruz, bunun için okuyoruz, bunun için eğitiliyoruz belki ya da öyle olmalı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Thank you.